güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün, bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. İş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü tabibi Doktor Nilhan Cemil telefon hattımızda olacak ve iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğünün iş sağlığına yönelik önleyici yaklaşımlarını konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemizde ise İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız bizlerle birlikte olacak. Almanya'ya göçün tarihsel süreci içinde yaşananları, özellikle 90'lı yıllara doğru neler yaşandığını konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Zor olmasın sabahlarına, sakın ağlamasın, bir kendini bilmeyene bağlamasın gönlünü, gitsin bir hak edene. Ona söyle kan damlıyor gönlümden, yine söyle emin değilim kendimden, ne olur söyle. Çok özledim, sor neden, sevmek yetmiyor bazen. Ona söyle kan damlıyor gönlümden, yine söyle emin değilim kendimden, ne olur söyle. Çok özledim, sor neden, sevmek yetmiyor bazen. Sevmek yetmiyor bazen. Zor olmasın sabahlarına, sakın ağlamasın, bir kendini bilmeyene bağlamasın gönlünü, gitsin bir hak edene. Ona söyle kan damlıyor gönlümden, yine söyle emin değilim. etmek yetmiyor bazen. Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden. Ne olur söyle çok özledim sor neden. Sevmek yetmiyor bazen.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da herkes için iş sağlığı ve güvenlik köşemizle sizlerle birlikteyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Tabibi Doktor Nilhan Cemil Hanımefendi var. Sayın Cemil, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, çok teşekkürler Sezin Hanımcığım.
Kolaylıklar diliyoruz. Biz her hafta genel müdürlüğümüzün çok değerli bir hizmetini daha öğreniyoruz. Bugün de yine o değerli hizmetlerden birini sizlerle birlikte dinleyicilerimize ulaştıracağız. Özellikle İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü, Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün iş sağlığına yönelik önleyici yaklaşımlarını konuşacağız bugün.
Evet, şimdi Sezin Hanımcığım, iş sağlığı ve meslek hastalıkları konusunda yürüttüğümüz faaliyetlerimizi biz kısaca 5 ana başlık altında toplayabiliriz. Biraz konuya hızlıca giriş yaptım ama.
Tabii ki. Zaten Sayın Genel Müdürümüzle biz ilk programlarda konuştuğumuzda aslında bu önleyici sağlık hizmetlerinin, önleyici yaklaşımların aslında her şeyden daha önemli olduğunu dile getirmişti Sayın Genel Müdürümüz. Çünkü hani bir işlem, bir kaza, bir kişinin başına geldikten sonra yapılacaklar değil bizim asıl hedefimiz, değil mi? Hiç o kaza gerçekleşmeden öncesinde neler yapabiliriz aslında daha önemli ve daha kıymetli.
Evet, çok teşekkürler. Dediğim gibi 5 ana başlık altında kısaca toplarsak aslında daha açıklayıcı olacak.
Tabii.
Birincisi bizim gezici iş sağlığı tanıma araçlarımız var ve bunlarla verdiğimiz hizmetler birinci başlığımız. İkinci başlığımız inceleme araştırma projelerimiz bu sektörler bazında. Üçüncüsü basım yayın faaliyetlerimiz. Dördüncüsü mesleki sağlık eğitimlerimiz ve beşinci olarak da diğer dediğimiz komisyonlarda görev almak, işte iş sağlığı ve güvenliği mevzuat çalışmalarına katılmak, konferanslara, kongrelere, sempozyumlara, çalıştaylara katılmak, bunları düzenlemek, danışmanlık, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek gibi görevlerimiz ve faaliyetlerimiz mevcut bizim. Bu şekilde görevimizi ve faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz.
Evet, başlıklar altında topladık. Aslında biraz daha detaylandırmakta fayda var sanıyoruz. Şimdi genel müdürlüğümüzün iş sağlığına yönelik bu önleyici yapılanmasından biraz bahsetmenizi rica edelim. Ne gibi görevler üstleniyor? Bu başlıkları nasıl daha detaylandırabiliriz?
Şimdi iş sağlığı ve meslek hastalığı konularında aslında çalışmalar yapmak bizim temel görevlerimiz arasına yer alıyor. Çalışanların iş yerinde maruz kaldıkları bu biyolojik, fiziksel, kimyasal, ergonomik ve psikososyal faktörlerden etkilenme düzeylerini belirlemeye yönelik çalışmalarımız mevcut. Ve çalışanlarda bu meslek hastalıklarını tespit etmek amacıyla da merkezde ve gezici sağlık araçlarında muayene ve tıbbi laboratuvar tespitlerini yaparak bu bulguları değerlendirmeleri de yapıyoruz. Ayrıca bu iş sağlığı ve meslek hastalığı konularında da rehberler hazırlayıp bu konuda tanıtım faaliyetlerinde bulunuyoruz.
Peki bu bölümlerden bahsedecek olursak şimdi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde pek çok teknik ve sağlık personel çalışıyor aynı zamanda ve pek çok araçlardan bahsettiniz, çalışmalardan bahsettiniz, meslek hastalıklarından bahsettiniz. Şimdi bu öncelikle Teknik personeli biraz detaylandıralım. Kimler yer alıyor özellikle bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde?
Biz bu faaliyetleri gerçekleştirirken 5 hekimiz, bunun dışında hemşire arkadaşlarımız, odometrist arkadaşlarımız, röntgen teknisyeni, teknikerlerimiz, biyolog, psikolog, eczacı ve veri hazırlamacı personelimiz olmak üzere toplamda 23 kişiyle biz bu görevleri, faaliyetleri yerine getiriyoruz. Bu faaliyetleri yaparken ben gezici sağlık araçlarından da isterseniz bahsedeyim. Asıl en önemli konu gezici sağlık araçları ve inceleme araştırma projelerimiz, bu önleme meslek hastalıkların önlenmesi konusunda. Şimdi gezici sağlık tarama araçlarımız İSAK 2 dediğimiz Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesinde kapsamında 6 gezici iş sağlığı tarama aracı ve 8 numune taşıma aracı bizim bünyemize katıldıktan sonra 2009 yılından itibaren daha aktif bir şekilde hizmet vermeye başladık bu konuda. Şimdi bu gezici iş sağlığı tarama araçlarının ikisi işitme tarama aracı, işitme tarama test aracı, ikisi akciğer kalp tarama aracı, ikisi de tıbbi laboratuvar tarama aracı olmak üzere toplamda 6 araçtan oluşuyor.
Evet, bu araçlar nasıl kullanılıyor? Örneğin bir kuruma herhangi bir araçla gidip doktorlarımız ya da diğer o saydığınız sağlık personeli doğrudan doğruya hizmet mi götürüyor, yoksa kurumlar mı size başvuruyor?
Şimdi bu hizmeti verirken iki türlü oluyor Sezit Hanım. Gezici iş sağlığı tarama araçlarıyla araştırma, inceleme faaliyetleri öncelikli olmak üzere proje kapsamında biz iş yerlerini ziyaret edebiliyoruz. Sağlığı yönünden tarama yapmak için. Bazen de iş yerlerinden gelen talep üzerine biz bu hizmeti veriyoruz.
Evet, şimdi bu tarama araçlarını biraz daha yine detaylandırıp konuşalım ama öncesinde biraz şu konudan da bilgi vermenizi rica edebilir miyiz? Belli bir kadroyla çalışıyorsunuz. Belli ki çok kıymetli çalışmalar yerine getiriyorsunuz. Neler var? İş sağlığı ve meslek hastalıkları bölümünün ne gibi görevleri var?
Şimdi iş sağlığı ve meslek hastalıklarının görevleri, dediğim gibi bu konularda çalışmalar yapmak ve sağlık gözetimini bu gezici sağlık tarama araçlarıyla ortamı gidip ortamdaki çalışanların sağlık ve meslek hastalığı yönünden incelemesini yapmak, çalışanların maruz kaldıkları biyolojik, fiziksel, kimyasal, ergonomik ve psikososyal faktörlerden etkilenme düzeylerinin belirlenmesini sağlamak. Özellikle de çalışanların sağlık gözetimi yaparken oluşmuş veya oluşmakta olan meslek hastalığının tespiti amacıyla biz bu sağlık gözetim araçlarıyla gidip bu işlemleri yapıyoruz.
Hı hı. Laboratuvarlarınız da var mı yine tetkiklerin değerlendirilmesi için?
Tabii şöyle, gezici iş sağlığı araçlarında verilen tetkik hizmetlerine baktığımızda akciğer kalp tarama aracında radyolojik tetkik yapıyoruz. Akciğer grafisi çekiyoruz ve bunların orada hızlıca değerlendirmesini yapıyoruz. Daha sonra da pneumokonyoz film okunması yapılıyor, yapılabiliyor. İşitme testi tarama aracında işitme testi yapılıyor. Laboratuvar aracında biyokimyasal analizler yapılıyor. Mesela orada yapılan tam idrar tahlili, tam kan sayımı, sedimentasyon orada alındığında, kan alındığında, idrar alındığında hemen yapılabiliyor. Ama diğer biyokimya işte analizler, kanda glukoz olsun, toksikolojik testler olsun, onlar için orada kanlar hazırlanılıyor, numune taşıma araçlarına veriliyor ve akredite olmuş biyokimya laboratuvarına gönderiliyor ve oradan sonuçlar alınıyor. Bunun dışında elektrokardiyografi dediğimiz kalbin elektriksel aktivitesini ölçebiliyoruz. Solunum fonksiyon testleri yaparak akciğerin kapasitesini, etkilenme düzeyini ölçebiliyoruz.
Evet, tüm bu ölçümler anladığım kadarıyla o çalışan kişi zarara uğramadan önce yapılan tespitler, öyle değil mi?
Tabii, amacımız bu aslında, koruyucu önlem. Ama eğer bir riske maruz kaldıysa, meslek hastalığı başladıysa, erken tanı tespitini yapıp erkenden tedavisini sağlamayı da amaçlıyoruz.
Doğru, çok haklısınız, çünkü çok önemli. Bazen kişi fark etmeyebiliyor ama hani başka bir, diyelim, öksürükle gelip bambaşka bir sorunla karşı karşıya kaldığını fark edebiliyor. Aslında götürdüğünüz gerçekten çok kıymetli bir hizmet. Doğrudan iş yerlerine gezici sağlık araçları yönlendiriyor musunuz?
Tabii, işte bizden talep olduğunda ya da proje kapsamında gidiyoruz. Proje kapsamında gittiğimizde iş yerinden hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. Bu projenin kendi bütçesinden karşılanıyor. Bütün yapılan işte fizik muayeneden sonra bütün tetkikler proje bütçesinden karşılanıyor ve iş yerine hiçbir şekilde ücret yansıtılmaz. Ama talep üzerine ise bu şekilde bir ücret talebi oluyor tabii. Talep üzerine olduğu için, özel olarak gidildiği için. Ama bizim amacımız aslında ekonomik, nitelikli, hızlı ve güvenilir iş sağlığı hizmetinin özellikle küçük, orta boy işletmelere ulaştırılmasını amaçlıyoruz. Oradaki iş yerini değerlendirip analizlerini yapıp bu şekilde meslek hastalığını önleme amaçlı veya erken tanısı amaçlı tıbbi tekniklerimizi prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz.
Evet, Sayın Cemil, projelerden bahsettiniz. Onları da yine biraz daha detaylı anlatmanızı rica edebilir miyiz? Özellikle meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik inceleme, araştırma projeleriniz neler?
Şimdi şöyle, özellikle iş sağlığı ve meslek hastalıklarına yönelik yapılan bu projelerde çalışanların iş yeri ortam faktörlerinden sağlık sorunlarının etkilenme düzeyini tespit etmek ve bu sağlık sorunları başlayan çalışan erken tanısının sağlanması amacıyla biz projeleri yapıyoruz. Ve bu projeleri yaparken de meslek hastalıkları hastanesi, üniversiteler başta olmak üzere çeşitli kurumlarla da işbirliğimiz devam ediyor. Şöyle yapalım, bir sürü projemiz var. Bunları İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğümüzün sayfasında projeler kısmında, linkinde bulabilirsiniz. Ben kısaca şöyle bahsedeceğim.
Evet, birkaç mesela, örnek verirseniz çok seviniriz.
Tabii örnekler vereceğim. Mesela Türkiye'de iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği koşulunun iyileştirilmesi projesi var. İSKİP 1, 2010-12 yıllarında yapılan. Hı-hı. Burada iş kazaları ve meslek hastalıkları yoğun görüldüğü metal, maden ve inşaat sektörlerinde gerçekleştirilen bir proje olup burada meslek hastalıkları tanı rehberi rehberi yayınlanmıştır. Bununla birlikte seminerler düzenlenmiştir. Hekimler ve sosyal taraflar için. Hı hı. 16 ayrı başlıkta afişler hazırlanıp meslek hastalıklarına yönelik 6500 tane basılmıştır ve bunların dağıtımı yapılmıştır bu, hı hı, proje kapsamında.
Evet.
Bir başka projemiz mesela Zonguldak Kömür Madenlerinde iş sağlığı ve güvenliğin geliştirmesi projesi, 2014-2016 yılında yapılan. Burada da 2192 çalışanın tıbbi teknik ve analizleri yapılmıştır. 6408 olmak üzere. Bir diğeri sanayi tipi testleri ve bıçak bileyicilerinde sert metal tozlarına bağlı akciğer hastalıklarının araştırma projesi. Yine, hı hı, 2014-2016 yılında yapılan. Ve burada da 225 çalışanımızın akciğer filmleri çekilmiş ve pneumokonyoz yönünden de değerlendirmesi yapılmıştır. Bunlar daha önceden yapılan projeler, şu anda devam eden projeleri.
Evet, onu soracaktım. Tam şu an günümüzde var mı?
Evet, şu anda devam eden, daha önce program yapmıştınız zaten. MİSKEP projemiz var. Madencilik sektöründe iş sağlığının güvenliğinin geliştirilmesi projesi. Bu kapsamda da sağlık gözetim açısından 10 bin maden çalışanın sağlık gözetiminin kontrolü ve denetimi ve koordinasyonu faaliyetlerimiz devam etmekte. Ayrıca ulusal pneumokonyoz tanığı tespit, bildirim ve izleme sisteminin geliştirilmesi projesi de bu sene içinde devam etmekte olan projelerimizden biridir.
Evet, siz bizzat mı gidiyorsunuz? Şimdi 23 kişiden bahsettiniz ekip olarak. Hani
nasıl
gerçekleşiyor?
Yani öbür projelerde evet, kendi bünyemizde geliştirdiğimiz projelerde evet, ama MİSKEP çok büyük bir proje.
Büyük bir
10
proje,
bin çalışan olduğu için, evet, ve sadece sağlık kısmı yok.
Çok bileşenli
da
bir
var.
Proje.
Çok büyük bir proje. Biz burada denetim ve kontrol kısmındayız. Firma bunları ayarlayacak, gözetim yapılacak. Biz de o kısımda denetim ve kontrolümüzü yapacağız.
Peki şu an hali hazırda bir kuruma gidip de o kurumda bu tür çalışmalar yürütüyor musunuz? Hani talep doğrultusunda gelen çalışmalar.
Şu anda mesela gelecek hafta ben talebe çıkacağım. Etim Maden sanırım 80 kişi talepte bulundular. Onlara gidip onların sağlık gözetimini yerinde yapacağız.
O süreci de anlatmanızı rica edebilir miyim? Şimdi kurumlar size nasıl başvuruyor? Bu değerlendirme aşaması nasıl gerçekleşiyor? Sonra siz geri dönüşü nasıl veriyorsunuz?
Şimdi onlar talepte bulunuyorlar. Bize başvuruda bulunuyorlar. İstedikleri tetkikleri, analizleri bildiriyorlar. İnternet üzerinden zaten fiyatlar da bellidir talepler,
evet,
konusunda. Onlar taleplerini bildirdiklerinde biz eğer uygunsak, işte o hafta projemiz yoksa ya da çalışmalarımızı sıkıntıya sokacak bir durum yoksa biz geri dönüş sağlıyoruz. Ve planlama, programlama başlıyor bunun süreci akabinde. Biz kendi programımızı yapıyoruz, onlara da bilgi veriyoruz. Onlar da kendi listelerini hazırlıyorlar, kendi istedikleri iş yeri hekimleri, gözetim yaptıkları kişilerin risklerine göre tahlil ve tetkiklerini ve listelerini hazırlıyorlar. Biz araçlarımızla dediğimiz tarihle, belirlenen tarihte gidiyoruz. Araçlarımızı kuruyoruz ve sırayla önce anamnezini alıyoruz. Kişinin boy, kilo,
evet,
tansiyonu ölçülüyor. Daha sonra sağlık tarama araçlarımızdan laboratuvar kısmına geçiyoruz. İşte kan tahlili, idrar tahlili için alımlar yapılıyor. Orada işlem tamamlandıktan sonra işitme aracına geliyor. Hı hı. İşitme aracında biz önce dış kulak yolunu doktor olarak tabiplerimiz kontrol ediyor. Bir enfeksiyon var mı? İşte buşon dediğimiz kulak kiri var mı? Yani işitme testini bozabilecek herhangi bir faktör
sorun var
mı?
Evet.
Önce onu kontrol ediyoruz. Öyle bir durum yoksa işitme aracımızdaki sessiz odaya geçiyor. Odometristimiz orada işitme testini yapıyor. Hı hı. İşitme testi tamamlandıktan sonra kalp akciğer tarama aracına geçiyor kişi. Orada akciğer filmi çekiliyor. Çekildikten sonra biz anında bilgisayarımızda onu görebiliyoruz araç içindeki. Hı hı. Oradaki akciğer, PA akciğer grafisinin değerlendirmesini hızlı bir şekilde yapıyoruz. Eğer acil bir durum var, illaki meslek hastalığı olması gerekmiyor.
Başka türlü bir
enfeksiyon da olabilir. Tabii. Daha farklı bir patoloji de görebiliriz. Evet. Eğer öyle bir şey tespit edersek acil olarak kişiye bilgi verip orada basımını yapıp iş yerine hekimine ve kendisine bilgi verip hastaneye de yönlendirme fırsatımız da oluyor. Bu şekilde daha sonra solunum fonksiyon testini, akciğer kapasitesini ölçmek için solunum fonksiyon testine yönlendiriyoruz kişiyi. Hı hı. Bu şekilde süreç tamamlanıyor.
Sonrasında örneğin işte bir ay sonra, iki ay sonra tekrar etme durumu oluyor mu bu tür yaptığınız hizmetlerin? Hani o zaman
yıllık,
baktık.
Yani onu şöyle söyleyeyim. Bu tür talepler yıllık periyodik kontroller vardır. İşleri hekimi karar verir. Hı. Yani oradaki riskleri değerlendirecek. Oradaki,
bir ay sonra tekrar gelelim diyebilir değil mi örneğin?
Yani bir ay sonra çok değişiklik olmaz ama baktı ki ortamda risk faktöründe değişiklik oldu, post tespit etti ya da farklı bir durum oldu. Evet, talepte bulunabilir, gelin bir kere daha bakın çünkü bizde riskler değişti.
Değerlendirme
istiyoruz diyebilirler tabii.
Evet, doğru. Şu da çok önemli, hani gerçekten insan kendinde bir hastalık olup olmadığını bilmeyebilir. Bu yüzden kurumların bu konuda size başvurmaları gerçekten çok önemli. Dediniz yani bir anda başka bir şey bakarken orada doktorumuz başka bir sorunu fark edebilir. İlla meslek hastalığı olmak zorunda değil. Hemen doğru hekime yönlendirmek de bu anlamda kişileri daha sağlıklı bir iş hayatına yönlendiren önemli faktörlerden biri gerçekten. Şimdi projelerden de bahsediyoruz. İnceleme araştırma projelerinden tabii işin bir de medya kısmı var. Yani basın yayın kısmı dediniz. Evet. Pek çok afiş yapıyoruz. Bunları dağıtıyoruz. Mutlaka eğitimler de veriyorsunuzdur. Biraz da basın faaliyetlerini konuşalım mı? Nasıl sesinizi duyuruyorsunuz?
Şimdi zaten bizim İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğümüzün sayfası var. Sayfamızda da göreceksiniz. Orada hem projeler kısmı dediğimiz kısım var, linkimiz var. Orada bütün projeleri görebilirsiniz yapılmış olan. Bunun dışında basın yayınlar diye bir kısmımız var. Orada bütün rehberler, yayınladığımız kitaplar, işte tanı şemaları, afişler, algoritmalar, kontrol listeleri, broşürler hepsi orada yayınlanıyor. Ve bunlara ulaşabiliyorsunuz. Mesela hangi rehberler var diye baktığımızda çalışma yaşamında sağlık gözetimi rehberine ulaşabilirsiniz. Meslek hastalıkları rehberine ulaşabilirsiniz. Sektörlere yönelik iş sağlığı gözetimi rehberlerimiz var. İşte deri imalatı sektörü, kimya ürünleri imalatı sektörü gibi, mobilya, gıda ürünleri, içecek imalatı sektörü gibi. Evet. Bunlara yönelik iş sağlığı gözetimi rehberlerini yayınlamış bulunuyoruz. Bunun dışında ILO Pnömokonyoz Radyografilerinin uluslararası sınıflandırmasına ait olan rehberler var. Psikososyal önemli. Sadece fiziksel diye düşünmeyelim, psikolojik olarak da etkilenebiliyor insanlar. Bunlarla ilgili rehberlerimiz var. Dediğim gibi 2021 yılı içinde mesela 4 algoritma, 2 makale yayınlamışız. İşte 6 tane rehber, kontrol listeleri ve toplamda 17 adet basım yayın materyalimiz şu anda sayfamızda mevcut.
Sayın Cemil, bu rehberler nasıl hazırlanıyor? Ne kadar bir süre içinde? Çünkü hani insan bir cümle yazıyı bile yazarken 40 kere düşünerek yazması gerekiyor ya. Bu rehberlerin hazırlanması da kolay bir aşama olmasa gerek.
Tabii ki bunlar projeler kapsamında yapılan tetkikler, analizler sonucu görüşmeler yapılarak bunların sonuçlarına göre hazırlanıyor. Yani hem gözetimimizi yapıyoruz, hem bunların incelemelerini yapıyoruz, araştırmalarını yapıyoruz. Onlara bakarak ve dış uluslararası yayınları inceleyerek bu şekilde hazırlanıyor. Çok kısa süre değil aslında.
Tabii muhakkak. Çok da özel inceleme isteyen rehberler. Çünkü yani en ufacık bir hataya bile tahammül gösteremeyecek yazılar hepsi. Çünkü insanlar doğrudan doğruya hani sizi o rehberler aracılığıyla tanıyor aslında. Ne yapabileceğini o rehberler aracılığıyla öğreniyor. Psikososyal rehberden de bahsettiniz. Onda neler var? Onu sizin de yine bağlı bulunduğunuz kurumun işte, doktorları mı hazırlıyor veya psikologları?
Onları psikologlarımız hazırlıyor. Tabii psikologumuz var demiştim ya, 23 kişiyiz biz, burada psikologumuz da var.
Evet.
Tabii ki meslek hastalıklarına etkilenim var, işte iş stresi var, çalışma ortamından kaynaklanan faktörlerden, mobbing, bunlardan etkilenen kişilerle ilgili rehberlerimiz şu anda mevcut. Onları yayınladık. Sayfamızda bulunuyor, mevcut.
Bu rehberlerden çok önemli bilgiler edinebiliriz. Biraz da eğitimlere bakalım. Çünkü bazen tabii biz insanoğlu hani bir şey okuduğumuz zaman bazen çok da algılayamayabiliyoruz veya o anda açık zihinle okuyamayabiliyoruz. Ama hani birileri bize anlatsın istiyoruz bazen de. O anlatım aşamasında ne gibi eğitimleriniz oluyor sizi dinleyenlere?
Eğitimler bir bizim bünyemizde verilen eğitimler var. Bir de dış kurumlardan ihtiyaç bağımında bizi çağırıyorlar. Bunlarımızı yapıyoruz. Biz kendi bünyemizde iş sağlığı alanında çalışan sağlık personelimizin bilgi, nitelik ve tanı koyma kabiliyetini arttırılması amacıyla iş sağlığı ve meslek hastalığı konularında eğitimler düzenliyoruz. Bunlardan en önemlisi 2009 yılından itibaren Dünya Çalışma Örgütü'nden alınan izinle düzenlediğimiz sertifikalı hekimlerimize yönelik ILO Uluslararası Pneumokonik Radyografileri sınıflandırması okuyucu eğitimi devam ediyor. Bunun dışında solunum fonksiyon testi, akciğer radyografisi, pneumokonik konyoz, işitme testi, iş hijyeni eğitimleri de veriliyor. Sektörlere yönelik olarak da spesifik iş sağlığı ve meslek hastalıkları ilgili konularda da eğitimler geçmiş zamanda düzenlendi. Ama şu anda devam ettirdiğimiz eğitimimiz var. İş sağlığı alanında sertifikalı, uygulamalı iş sağlığı eğitimlerimiz başladı bizim geçen hafta. Ve bu hafta devam ediyor. Gelecek hafta da devam edecek. Burada sertifikalı olarak akciğer radyografisi değerlendirme eğitimi, solunum fonksiyon testi değerlendirme eğitimi, pneumokonyoz farkındalık iş ve işlemleri eğitimi devam ediyor. 2020 yılında toplamda 18 eğitim yapılması planlanıyor. Şu anda 6 eğitimimizi tamamladık bugün itibariyle. Bu şekilde devam edecek. Arkasından sertifikalı eğitimlerimiz iş sağlığında işitme testi değerlendirme eğitimi, temel iş hijyeni eğitimlerimizle de devam etmeyi planlıyoruz.
Evet, Sayın Cemil, son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii doktorlarımız, psikologlarımız, farklı alanlardan uzmanlarımız çalışıyor bu sistemin içinde ama sizlerin özel olarak iş sağlığı ve meslek hastalıkları konusunda uzmanlığınızı da almış olmanız gerekiyor, değil mi? Yani yalnızca örneğin kulak, burun, boğaz mütehassısısınızdır ama aynı zamanda yine iş sağlığı ve güvenliği anlamında da ekstra bir eğitim almış olmanız gerekiyor, değil mi? Doğru biliyorsam.
Şimdi tabii ki şimdi dahili uzmanlarımız, halk sağlığı, göğüs hastalığı uzmanlarımız yan dal uzmanlığı olarak iş sağlığı ve meslek hastalık uzmanlığı eğitimi alıyorlar. Bu eğitimi alırken de bir haftalık bizim Sağlık Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde rotasyonları var eğitimi tamamlamak için. Bu eğitim için geldiklerinde biz bu sağlığı ve meslek hastalıkları konusunda ve diğer konularda yaptığımız bütün faaliyetler konusunda bir hafta boyunca yaptığımız faaliyetleri anlatıyoruz ve açıklıyoruz. Kişiler bu şekilde rotasyonunu tamamlıyorlar. Bu 2021 yılı içinde de 4 uzman tabibimiz geldi ve 4 uzman tabibimiz de bekliyoruz eğitimlerini tamamlaması açısından.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için Sayın Cemil. Sesinize, soluğunuza sağlık. Böyle gerçekten kısacık bir sürede.
Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.
Emeğinize sağlık. Kısacık bir sürede böyle bir çırpıda hepsini anlatmaya çalıştınız. Sağ olun.
Evet, çok teşekkürler. Bize bu fırsatı verdiğiniz için, sesimizi duyurduğunuz için ve bu faaliyetler hakkında bilgilendirme sağlayabildiğimiz için çok çok çok teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Size işlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Çalışma arkadaşlarınıza da lütfen kolaylıklar dileklerimizi iletin. Çünkü İşin ekip olarak yapılmasının ne kadar kıymetli olduğunu da biliyoruz. Hem size hem de genel müdürümüze çalışmalarınıza kolaylıklar ve başarılar dileyerek sizi sevgi ve saygılarla uğurluyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Tabibi Doktor Nilhan Cemil telefon hattımızın diğer ucundaydı. Herkes için İş Sağlığı ve Güvenliği köşemizde. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün özellikle iş sağlığına yönelik önleyici yaklaşımlarını, yapılan faaliyetleri, verilen eğitimleri, hazırlanan rehberleri konuştuk. Detayları tabii ki İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden de edinebileceğinizi bir kez daha hatırlatalım ve yayınımıza müzikle devam edelim. Thank you.
dönülür mü başa bembeyaz sine çekilen yangınlarda bir avuç gül biraz ağlaz sine çekilen yangınlarda bir avuç gül biraz ağlaz alemi sarma duman sır
Avrupalı Türkler.
Güne Bakan'da Avrupalı Türkler köşemizde yayınımız sürüyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Sezin Hanım.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'ya göçün tarihsel süreci içinde yaşananları konuşuyoruz değerli hocamızla. Bugün de 90'lı yıllara doğru aslında şöyle bir giriş yaptık. Bakalım hocamız bundan sonra neler anlatacak bize.
Evet, teşekkür ederim. Bugün de işte yavaş yavaş artık ayın 30'u geldi. 30 Ekim malum 60. yıl Almanya Türk iş gücü göçünün başlayışının 60. yılını hatırlayacağız.
Evet.
Yani bazıları kutlayacağız diyor ama bir kutlama sebebi olduğunu düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Yani bunun da en önemli sebeplerinden biri bizim başlangıçtan itibaren olmasa bile özellikle 90'lı yıllardan itibaren maalesef karşılaştığımız trajik olaylardır.
Evet. Evet.
Şimdi 1973'te iş gücü alımını durduran Almanya, Türklerin varlığını, Almanya'daki Türklerin varlığını çok ciddi biçimde tartışmaya başladı. Yani hem kamuoyunda hem de siyaset kurumu tarafından. Fakat bu tartışma öyle ki aynı zamanda bir takım sonuçları var. Yani sadece tartışmayla kalsa mesele değildi. Yani hem siyaseti belirleyen hem de aynı zamanda siyasi kültürün içerisinde bir önemli arıza, bir defekt, bir sıkıntı yaratan bir tartışma oldu. Neticede Türklerin sayısının azalmaması, işte bazılarına göre işte entegre olamamaları, işte kültürel farklılık, dinsel farklılık falan. Bütün bunlar o kadar çok tartışıldı ki sonunda tabii belli bir takım imajlar, bir takım imajlar oluşmaya başladı. O imajların yani algıların tabii çok fena sonuçları da olmadı değil. Şimdi 90'lı yılların başında bakıyoruz, Almanya'da bir ciddi bir şey var. İşte tartışmanın yanı sıra yabancılar yasasında bir değişiklik yapılması iktiza ediyor. 1965 senesinde yapılmış olan yabancılar yasasının biraz daha modernleştirilmesi, liberalleştirilmesi falan filan şeklinde bir şey var. Neticede onu da yapıyorlar. Yani fena da değil hareketlilik. Yani gelişmeler fena değil. Hatta bunu yaparken de Türk hükümetiyle de yakın istişare içine de giriyorlar. Bu aslında tasvip edilebilir ve bugün artık maalesef çok az gördüğümüz bir işbirliği ortamı o yıllarda. Fakat 1992 yılı geldiği vakit hiç beklenmedik şekilde. Daha evvel 1979'da Münferit bir hadise olmuştu. Ramazan Avcı isimli bir vatandaşımızı bıçaklayarak Naziler, Neonaziler öldürmüştü maalesef. 1992 senesinin 23 Kasım'ını 24 Kasım'a bağlayan gece Şirinli-Koçtaş eyaletinin küçük, güzel, sevimli bir kasabası. Ben o bölgede görev yaptım. Mölde maalesef 3 vatandaşımızı yakarak öldürdüler. Şimdi bu tabii bu tür cinayetlerin işte sanki başlangıcı gibi düşünüldü ama ondan evvel 1988'de Schwandorf'ta o tarihlerde de yani bu 92'de oldu. Ondan sonra işte yani 1993'te işte şeyde efendim Solingen'de oldu. İşte ondan evvel 1988'de ben Nürnberg çalışma ateşesiydim. Mesela Schwandorf kasabasında yine 3 tane Türk yakılarak öldürüldü. Yani Schwandorf, Mölln ve Solingen'de toplam işte 5 de Solingen'de 5, 3, 8, 11 vatandaşımızı alevlere kurban ettik. Yani olacak şey değil, kabul edilebilecek bir şey değil. Onun haricinde yine böyle yangınlar falan oldu ama üstleri kapatıldı falan. Yani tam olarak kimlerin failleri öğrenilemedi. Faili meşhur hale getirdiler. Çünkü çok itibar kaybına sebebiyet verdi Almanya'nın. Ondan sonra bununla doğru düz mücadele edeceklerini üstünü kapamaya kalktılar falan. Yani olacak şey değil. Tabii bu aynı zamanda Almanya'da bu insan haklarına falan meraklı tabii onlara düşkün olan insanları da çok üzdü. O kesimleri de çok üzdü ama aynı zamanda da bir nevi yani hükümetlerin, Alman hükümetlerinin yeterince müdahil olmaması, gereken işte gerekenleri yapmaması bu neonazilerin de bu işten aslında sanki teşvikle çıktıklarını gösteriyor. Yani teşvik görür gibi oldu bir anlamda ve neticede işte 2000 yılında başlayan ilk cinayet ve 2006'ya kadar süren bu NSU cinayetleriyle karşı karşıya geldik. Ve işte neyse onları daha ele alacağız ama yani 90'lı yıllar böyle bir hareketlilik içeren yıllardır. O yıllarda mesela hatırlıyorum ben Alman hükümeti bebeklerden bile vize istemeye başladı. Yani daha evvel böyle işte belli bir yaşa kadar çocuklar Türkiye'den geldikleri vakit vize zorunluluğuna tabi değildiler. Fakat ne yazık ki yani böyle sürekli olarak bunu söylerken biraz da üzülerek söylüyorum ya. Yani Türklerin mümkün olduğu kadar Almanya'da azalmasını isteyen, ondan sonra onların orada ne bileyim yani çok mutlu bir şekilde yaşamalarını sanki arzu etmeyen sanki bir siyaset, evet. Bir gizli el Almanya'ya hakim oldu. Bunu yaparken de bir yandan da işte çok kültürlülük tartışmalarını başlattılar. Bunun da zararı oldu. Yani fırsatları ve imkanları, insan haklarını öne çıkaracaklarına, insanların farklılıklarını öne çıkaran bir entegrasyon anlaşması, yaşayışı, anlayışı maalesef öne çıkarıldı ve bunun da bir sonuç getirmediğini biliyoruz. Ben daha evvelki yayınlarımızda da söyledim. Böyle entegrasyon mühendisleri vardır. Ondan sonra kendilerine göre yani bir nevi böyle sosyal mühendislik yapmaya kalkarak ondan sonra olması mümkün olmayan bir takım tasavvurlardan yola çıkıp ondan sonra insanları aslında bir nevi sanki rencide de ettiler. Ondan sonra biraz da böyle gerçek manada entegre olması söz konusu olan hayatı o ülkede eşit fırsatlar ve ne bileyim işte şartlarda yaşamaya çalışan insanlarımızın da bu isteklerini, bu ihtiyaçlarını sanki ortadan kaldırmaya çalıştılar gibi geliyor bana. Tabii bu tartışma hala devam ediyor. Yani 90'larda başlayan bu tartışma. Hatta tabii daha biraz daha da önceden başlatabiliriz ama yani hem statü, hukuki statü, hem kültürel farklılık. Efendim işte aynı zamanda da şimdi bir de son zamanlarda işte Türkiye'ye bağlılıklarının sorgulandığı falan bir konuma, bir noktaya geldik. Tabii bu arada olumlu şeyler olmuyor değil. Mesela benim de şahsen tanıdığım Aydan Özoğlu, Sosyal Demokrat Parti milletvekilinin işte şimdi yeni seçilmiş olan Federal Meclis Başkan Yardımcılığına, vekilliğine getirilmesi falan gibi. Fakat yani kirlikli bir durumun sanki temellerini bu 90'larda özellikle attılar diye düşünüyorum. Bir şey hatırlarım yani. Sosyal Demokrat Parti'nin başbakanı, şansölyesi Helmut Schmidt, kendisi önemli bir sosyal demokrat politikacıydı. Yani bir toplantıda, 1980'lerdeki bir toplantıda şöyle bir ifade kullandı. Yani bunu hatırlatmak lazım. Alman olmak isteyen kalır, gerisi gider.
Eyvah.
Şimdi yani... Şimdi acaba kendi inanmış mıydı bilmiyorum. Şimdi toprağı bol olsun, öldü de adam. Yani böyle bir şeyin olabileceğine inanmış mıydı? Çok tuhaf değil mi?
Yani şöyle mi düşünülüyor acaba hocam? Hani ben söyleyeyim, nasıl olsa birileri peşimden gelir.
Yani işte yok, siyasal yatırım bu. Siyasal yatırım, o oy devşirme çabası. Ondan sonra bunu maalesef çok yaygın bir şekilde yaptılar. Bunu yaparken de tabii önünü ardını düşündüklerini söylemek mümkün değil yani.
Evet, aslında hocam her ne olursa olsun hani bunu entegrasyon adı altında asimilasyona çevirmiş bile olsalar. O sizin ifade ettiğiniz 11 Türk vatandaşının yanarak ölmesinin hiçbir izahatı olamaz.
Yani hiçbir ben, şekilde.
Ne insan haklarına, ne insan vicdanına, ne toplum yapısına, ne ülke siyasetine, yani hiçbir şeye bunun cevap verilemez böyle bir şey.
Çok haklısınız ve sadece onunla kalsa da yani neyse razı olacağız. Daha sonra Enes Ürün cinayetleri var. 8 Türk'ü katlettiler. İlettiler yani. Şimdi Yurt Dışı Türkler Başkanlığı bu konuda istatistik tutuyor. Ne kadar ayıp yani. Evet. Şey açısından diyorum yani.
Üzücü.
Hiç açımızdan değil. Almanya için tabii, bir tabii. Ayıptır bu.
Tabii.
Değil mi?
Peki bunlar...
Maalesef bunu işte şimdi bu görevi bırakan şansölye, bırakmakta olan şansölye Angela Merkel birkaç defa böyle yani şeklen sözler verdi.
Hiç özürler bu dilendi işte, filan değil mi hocam?
Hiç katiyen inandırıcı gelmiyor
evet,
bana.
Çok yani, yapmacık değil mi?
Yapmadılar. Yani şeyin bu Enes Ürün cinayetlerinin mahkemesi görüldü. Böyle 5 cilt mahkeme tutanakları var bende. Yani hukuk adına utanç vericidir.
Evet.
Utanç vericidir. Onları incelediğiniz vakit. Böyle bir hukuk anlayışının olmaması gerektiğine inanıyorum ben. Düşünebiliyor musunuz?
Hocam...
Yani ve diğerlerde mesela o Zorlingen'de işte 5 yurttaşımızı katleden insanlar hapisten çıktılar şimdi. İşte tabii epey yıllar geçti falan filan ama yaşları genç olduğu için çoğunlukla gençlik cezası aldılar. Yani
küçük yaştan tabii, faydalandılar.
Küçük yaştan istifade ettiler ve maalesef böyle bir noktaya geldi ama ben önümüzdeki kuşakların bunun hesabını Almanların yani kendilerinin kendi toplumlarında yaşanacağını yaptığımız sonuçlarını yaşanacağını ve bunun hesabını soracağını düşünecek. Çünkü iç huzuru bozan, iç barışı bozan da bir şeydir, olgudur yani bu iç. Çünkü sadece bizim insanlarımıza veya başka insanlara, yabancılara yapılmış bir yanlış hareket, bir yanlış politika, yanlış uygulamalar falan olarak değerlendirmeyelim. Aynı zamanda da demokratik bir ülkede barışı tehdit eden bir hadisedir. Sadece barış olsa yani kültürel uyumu kendi içinde yani en azından. Ondan sonra ekonomiyi hatta işte yani işte tehdit eden bir şeydir. Bir toplantıda Berlin'de bir defasında önemli bir Alman işveren temsilcisi şikayet ediyor. Diyor ki yani sokağa çıkıyor diyor, Türk insanı diyor Berlin'de Kreuzberg'de işte Türk bakkalından alışveriş ediyor. Efendim işte hastalığında Türk doktora gidiyor. Başı derde gitse Türk avukata gidiyor. Ondan sonra falan. Yani bunlar şikayet ediyor. Ve paralel toplum yaratmıştır diyor Türkler falan. Ben de dedim orada toplantıda dedim 500 bin Alman'a da iş veriyorlar bu arada.
Ya değil mi? Değil mi hocam? Hayır, kapı komşusu en basitinden. Evet. Hani hiçbir şey olmasa bile kapısını açıp sokağa çıktığında bir Türk vatandaşımız ya da bir Alman vatandaşı karşılaştıkları kişi. Yani insan o anda hani nasıl duygular içinde olur, nasıl düşünür gerçekten insanın aklına sır vermiyor.
İnsani bir olay bu. Evet. İnsani bir olay. Yani bu şekilde böyle ırkçı, efendim işte ayrımcı, ayrıştırıcı böyle bir tavır aldığınız takdirde bunun sonuçları iyi olmuyor hiçbir zaman. Olmamıştır. Geçmişte de olmamıştır ki. Kaldı ki şimdi yani çok bu konuya da girmek istemiyorum ama yani geçmişinde bir takım sıkıntıları yaşamış olan bir ulusun da bunu bir parça herhalde biraz farklı görmesi lazım.
Tarih tekerrürden ibaret edebilir hocam. Yani şimdi yani, geçmişte yaşandı, bir daha yaşanmayacak. Hani keşke bunun garantisi olsa ama ne yazık ki yok.
Memleket içinde güçlü bir insan haklarına riayet eden, onlar saygı duyan bir kesim vardır. O sayede hiç olmazsa biraz daha güvence altında mıdırlar acaba demek istiyor insan ama yani çok da imser olmak kolay değil emin olun.
Elbette hocam, sizin olan bölümümüzün ve tabii programımızın da son dakikalarına yaklaşıyoruz. Son cümlelerinizi alıp öyle uğurlamak isteriz sizi.
Evet, valla işte önümüzdeki hafta yine devam edeceğiz ve bu konuya biraz daha önem verilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben bir de iki ülke arasındaki ilişkileri derken, yani bizim vatandaşlarımızla ilişkili olarak karşılıklı yapılanları ve işte özellikle diyalogları falan da ele almak istiyorum.
Önümüzdeki hafta
isterseniz.
Hay hay hocam,
yani,
tabii ki.
Hükümetler arası ilişkilerden bahsedelim. Yani
tabii
siyaset
ki.
Dışı teknik olarak söyleyeyim.
Tabii ki hocam. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta o zaman hocamızın yönlendirmesiyle hükümetler dışı iki ülke arasındaki ilişkileri konuşacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Çok teşekkür. Saygılar dizileriz.
Saygı bizden. Sağ olun hocam.
Yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Avrupalı Türkler köşemizde. Almanya'ya göçün tarihsel süreci içinde yaşananları, özellikle 90'lı yıllara doğru neler yaşandığını aktardı değerli hocamız. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle de bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Güne bakan.